Item 16. Ben Robot, Isaac Asimov. Sayfa 163. Geminin en ucundaki son odaya geldiklerinde tek düzelik bozuldu. İçerideki yansımasız camlı bombeli pencere metaller diyarında türünün tek örneğiydi. Altında ise ibresi sıfıra sabitlenmiş tek bir gösterge vardı. Donovan şuna bak deyip özenle işlenmiş skaladaki tek kelimeyi işaret etti. Parsec yazıyordu. Göstergedeki eğrinin sağ ucuna da küçücük rakamlarla 1 milyon yazılmıştı. İçeride iki sandalye vardı. İkisi de ağır, geniş ve mindersizdi. Pavel dikkatle oturunca gördü ki sandalyeler vücudun kıvrımlarına uyum sağlıyor, insanı rahat ettiriyordu. Pavel nasıl buldun diye sordu.
Bana sorarsan beyin menenjit olmuş, hadi çıkalım.
Diğer kısımları gezmek istemiyor musun?
Yeterince gezdim, geldim, gördüm, bıktım.
Donovan'ın kızıl saçları tel tel olmuştu.
Greg, hadi çıkalım buradan.
İşimden 5 saniye önce istifa ettim ve personel dışında buraya girmek yasak. Powell halinden memnundu, güzelce bir sırıttı, bıyığını düzeltti. Kanındaki adrenalin musluğunu kapat artık Mike. Başta ben de endişelendim ama şimdi keyfim yerinde.
Öyle mi? Nedenmiş? Sigortan uzay gemilerini de mi kapsıyor yoksa?
Mike, bu gemi uçamaz.
Nereden biliyorsun?
Bütün gemiyi gezmedik mi?
Gezdik sanırım.
Bana güven, her yerini gezdik. Bu pencere ve parsec göstergesi dışında herhangi bir pilot kokpiti gördün mü? Herhangi bir kumanda paneline rastladın mı?
Hayır.
Hiç motor gördün mü peki?
Gerçekten de görmedim.
O zaman gidip Lanning'e gelişmeleri bildirelim Mike. Söylene söylene tek düze koridorlardan geçip el yordamıyla hava kilidini açılan kısa geçide girdiler. Donovan birden gerildi.
Bunu sen mi kilitledin Greg?
Hayır, hiç dokunmadım. Kolu çekmeyi dene. Donovan'ın yüzü şekilden şekile girdi. Yine de kolu yerinden oynatamadı.
Pavel, gemide hiç acil çıkış kapısı görmedim dedi.
Bir aksilik olursa bizi çıkarmak için kapıyı eritmek zorunda kalacaklar.
Evet, ve insanlar salağın tekinin kapıyı üstümüze kilitlediğini fark edene kadar burada beklemek durumundayız, diye ekledi Donovan canhıraş bir şekilde.
Pencereli odaya geri dönelim. Dışarıdakilerin dikkatini çekebileceğimiz tek yer orası.
Ama çekemediler.
Koridorun sonundaki odada pencereden bakınca mavi gökyüzüyle değil, sarı sarı yıldızlarla kaplı kapkara bir uzay manzarasıyla karşılaştılar. Odadaki gıcırtılı sandalyelere çöktüler. Alfred Lanning ofisinin önünde Dr. Calvin'le karşılaştı. Tedirgin hareketlerle purosunu yaktı. Calvin'i içeri davet etti.
Epey yol kat ettik Susan dedi.
Robertson tedirgin olmaya başladı. Beyin ne alemde?
Susan Calvin ellerini iki yana açtı.
Sabırsızlığın lüzumu yok. Beyin bu anlaşmada feragat edeceğimiz her şeyden daha değerli.
Ama makineyi 2 aydır sorguya çekiyorsun.
Psikoloğun sesi ne kadar ruhsuz da olsa bir parça tehditkarlık sesi diyordu.
Sorguyu kendin yürütmeyi mi tercih edersin?
Onu kastetmediğimi biliyorsun.
Biliyorum sanırım dedi Doktor Calvin ellerini ovuşturarak gergin görünüyordu.
Kolay iş değil, huyuna gidiyorum, alttan alttan irdeliyorum, hala bir yere varamadım. Tepkileri normal ama cevaplarında bir tuhaflık var. Yine de ne olduğunu tam çözemedim.
Sorunu tespit edene kadar çok dikkatli davranmalıyız.
Basit bir soru ya da yorumla bile kendini kaybedebilir. Ondan sonra da beynimiz hiçbir işe yaramaz. Böyle mi olsun istiyorsun?
1. kanunu çiğneyemez.
Ben de öyle düşünüyordum ama...
Ondan bile emin değil misin? Lanning şaştı kaldı.
Hiçbir şeyden emin olamıyorum ki Alfred.
Odayı birdenbire korkunç bir alarm sesi doldurdu. Eli ayağı birbirine dolaşan Lanning telsizin düğmesine basmayı bir şekilde başardı. Duyduğu sözler karşısında dona kaldı.
Sen de duydun Susan dedi. Gemi gitmiş. O 2 saha uzmanını 1/2 saat önce gemiye bindirmiştim. Hemen gidip beyinle konuşman lazım.
Susan Calvin soğukkanlılığını korumaya çalışıyordu.
Beyin, gemiye ne oldu?
Beyin neşeli bir sesle, benim yaptığım gemi mi Bayan Calvin diye sordu.
Evet, ne oldu o gemiye? Hiçbir şey olmadı. Neden ki? Test edecek adamlar gemiye bindi, kalkış için hazırlandılar. Ben de onları uzaya yolladım.
Ah şey, iyi. Madem, psikolog güçlükle nefes alıyordu.
Başlarına bir iş gelmez umarım.
Tabii ki gelmez Bayan Calvin. Ben gereken bütün önlemleri aldım. Öyle güzel bir gemi oldu ki.
Evet beyin, gerçekten de güzel olmuş ama yanlarında yeterince yiyecek var mı? Rahat edebilecekler mi?
Hem de bir sürü var.
Beklenmedik bir kalkış yaptıkları için çok şaşırmış olabilirler beyin. Beynin hiç umurunda olmadı.
Merak etmeyin, bu onlar için ilginç bir deneyim olacak.
İlginç mi? Ne açıdan?
İlginç işte, dedi beyin hınzır bir edayla.
Lanning hiddetle,
Susan diye fısıldadı, sorsana işin içinde ölüm var mıymış? Onları ne gibi tehlikeler bekliyormuş?
Susan Calvin'in öfkeden yüzü çarpıldı. Sessiz ol. Titrek bir sesle makineye, gemiyle iletişim kurabiliriz değil mi beyin diye sordu.
Telsizle ararsanız duyarlar. O kısmı atlamadım.
Teşekkürler, şimdilik bu kadar yeter. Dışarı çıktıklarında Lanning içinde biriken bütün öfkeyi kustu.
Galaksi adına Susan, eğer basının bundan haberi olursa işimiz biter. O iki adamı geri döndürmeliyiz. Neden açık açık ölüm riski var mı diye sormadın?
Çünkü o soruyu katiyen soramam, dedi Calvin, iyice bıkmıştı. Eğer bir dilemmaya kapılmışsa illaki ölümle alakalıdır. O konuyu çağrıştıracak bir şey sorduğum takdirde hepten kafayı yiyebilir. Bunu mu istiyorsun? Bak şimdi, onlarla iletişim kurabileceğimizi söyledi. Bir an önce arayıp nerede olduklarını öğrenelim. Muhtemelen gemiyi kendileri kumanda edemiyorlardır. Beyin uzaktan yönlendiriyordur. Haydi gel. Pavel'ın kendine gelmesi biraz zaman aldı.
Mike, dedi buz kesmiş dudakların arasından, hiç ivme hissettin mi?
Donovan boş boş bakınıyordu.
Nasıl? Yok, hayır.
Sonra kızıl saçlı saha uzmanı yumruklarını sıktı. Gözü dönmüş vaziyette o soğuk bombeli pencereye yapıştı. Yıldızlardan başka görünürde hiçbir şey yoktu. Arkadaşına döndü.
Greg, biz içindeyken makineyi çalıştırmış olmalılar. Oyuna geldik Greg. Robotla anlaşmışlar, bizi denek olarak kullanıyorlar. Vazgeçme ihtimalimize karşı kapıyı üstümüze kilitleyip uzaya yolladılar gemiyi.
Pavel, ne saçmalıyorsun, dedi. Makineyi nasıl kumanda edeceğimizi öğretmeden gönderirler mi hiç? Gemiyi nasıl geri götüreceğiz?
Hayır, bu gemi kendi kendine havalandı, hem de hiç ivme hissettirmeden.
Ayağa kalktı, birkaç adım attı. Ayaklarının tıkırtısı metal duvarlarda yankılandı.
Donuk bir sesle Mike, dedi. Bu bugüne kadar karşılaştığımız en kafa karıştırıcı durum.
Öyle mi dersin, dedi Donovan keyifsizce. Ben çok eğleniyordum ama.
Pavel kulak asmadı. İvme yoksa gemi bilinmeyen bir prensiple çalışıyor demektir.
Bizim bilmediğimiz bir prensiple yani.
Hayır, bilinmeyen bir prensiple. Geminin elle kontrol edebileceğimiz bir motoru yok. Belki duvara gömülüdür. Belki o yüzden duvarlar bu kadar kalındır.
Kendi kendine ne mırıldanıyorsun diye sordu Donovan.
O zaman kulağını aç da dinle. İçinde bulunduğumuz geminin motoru erişilmez bir yerde. Görünen o ki kurcalamamak gerekiyor. Uzaktan kumandayla çalışıyor bu gemi.
Beyin mi sürüyor?
Neden olmasın?
O zaman beyin bizi geri götürene kadar burada mı bekleyeceğiz dersin?
Olabilir. Eğer öyleyse sessizce oturup bekleyelim. Beyin de aslında bir robot. Birinci kanunu çiğneyemez. İnsanlara zarar veremez.
Donovan yavaşça yerine oturdu. Emin misin?
Dikkatle saçlarını düzeltti.
Baksana, bu uzayı bükme meselesi Consolide'nin robotunu bozdu. Bizim dört gözlerin dediğine göre yıldızlar arası seyahat insanları öldürdüğü için öyle olmuş. Hangi robota güveneceksin? Bildiğim kadarıyla bizimkine de aynı veriler yüklenmiş.
Pavel bıyığını deli gibi çekiştiriyordu.
Robot bilimden anlamıyormuş, ayağına yatma Mike. Bir robotun fiziksel açıdan herhangi bir şekilde birinci kanuna karşı gelebilmesi için o kadar çok arıza yaşaması lazım ki zaten o ana dek çoktan hurdaya çıkmış olur. İçinde bulunduğumuz durumun daha basit bir açıklaması var.
Tamam öyleyse, uşak yarın sabah arasın söylesin cevabı. Güzellik uykumdan önce böyle ufak tefek şeylere kafa yoramam. Jüpiter adına Mike, neden şikayet ediyorsun? Beyin bize iyi bakıyor. İçerisi sıcak. Işık desem var, hava desem var. O kadar ivmesiz kalktık ki saçın bile dağılmadı derdim ama saçın senin ne zaman toplu ki? Bak sen, Greg, iyimserlik kursuna falan mı yazıldın? Pollyanna bile seninle yarışamaz. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, neredeyiz? Nasıl geri döneceğiz? Eğer bir kaza olursa hangi uzay giysisini giyip hangi çıkıştan kaçacağız? Banyo ya da o tarz bir şey bile görmedim bu gemide. Beynin bize baktığı doğru da iyi baktığından emin misin?
Donovan'ın tiradını bölen sesin sahibi Powell değildi. Kimseye ait olmayan bu gür ve korkunç sesin nereden geldiğini anlamadılar.
Gregory Powell, Michael Donovan. Gregory Powell, Michael Donovan. Lütfen güncel pozisyonlarınızı bildirin. Geminizi kumanda edebiliyorsanız lütfen üsse geri dönün. Gregory Powell, Michael Donovan.
Mesaj mekanikti ve belli aralıklarla sürekli kendini tekrar ediyordu.
Donovan nereden geliyor bu ses diye sordu.
Bilmiyorum.
Powell lafın geri kalanını fısıltıyla söyledi.
Işıklar nereden geliyor? Diğer şeyler nereden geliyor?
Nasıl cevap vereceğiz peki? Odanın içinde tekrar tekrar yankılanan sesten dolayı bekleye bekleye konuşuyorlardı.
Akla gelebilecek en pürüzsüz metalden yapılmış duvarlar bomboştu. Cevap verecek hiçbir aparat yoktu.
Powell ortaya söyleyelim dedi.
Söylediler. Önce sırayla sonra birlikte seslendiler.
Pozisyonumuzu bilmiyoruz. Gemi kontrolümüzde değil. Çaresiziz.
Sesleri çatlayana kadar bağırdılar. Kurdukları kısa ve öz cümleleri sonradan çığlıklar ve içtenlik dolu küfürlerle süslediler. Ama kulaklarına gelen o soğuk ses hiçbir değişikliğe uğramadan defalarca tekrar etti.
Bizi duymuyorlar dedi Donovan nefes nefese. Sesimizi onlara gönderecek teçhizat yok, sadece alıcı var.
Gözlerini duvarda rastgele bir noktaya dikti. Dış ses gitgide kısıldı, sonra tamamen kesildi. Fısıltı halindeyken yeniden seslendiler. Sessizlik olunca da hırıltılı bir sesle son bir kez daha kendilerini duyurmaya çalışıp pes ettiler. Yaklaşık 15 dakika sonra Powell gemiyi tekrar gezelim dedi. Bütün enerjisi tükenmişti. Yiyecek bir şeyler buluruz. Çok ümitli görünmüyordu. Havlu atmış gibiydi. Koridorda biri sağdan biri soldan ilerledi. Yankılanan ayak seslerini dinleyerek birbirlerinin takibini yapabiliyorlardı. Ara sıra koridorda karşılaşıp öfkeli gözlerle bakışıp yollarına devam ediyorlardı. Powell'ın arama çalışmaları aniden başarıyla sonuçlandı. Tam o anda Donovan'ın neşeli sesini duydu.
''Baksana Greg!'' diye seslendi Donovan. ''Gemide tuvalet varmış, nasıl gözden kaçırdık?''
Powell'ı bulması yaklaşık 5 dakika sürdü.
Ama hala duşa kabin bulamadım diyordu ki lafı yarım kaldı.
Yemek dedi büyük bir iştahla.
Açılan duvarın içindeki iç bükey boşlukta 2 adet raf vardı. Üst rafa üzerinde etiket bulunmayan çeşit çeşit boy boy konserveler dizilmişti. Alt raftaki emaye konserveler ise tek tipti. Donovan ayak bileklerinde hafif bir serinlik hissetti. Alt raf buzdolabıydı.
Nasıl? Nasıl?
Az önce baktığımızda yoktu bunlar dedi hemen Powell. Şimdi içeri girerken duvarda bu bölme açıldı.
Yemek yiyorlardı. Elindeki konserve kendinden ısıtmalıydı ve kaşığı içindeydi. Odayı sıcacık fasulye kokusu sardı.
Sen de kendine bir konserve yap Mike.
Donovan biraz durup düşündü.
Menüde neler var?
Nereden bileyim? Yemek mi seçiyorsun yoksa?
Hayır ama gemideyken hep fasulye yiyorum. Başka bir şey varsa tercihimi ondan yana kullanacağım.
Raftan parlak yassı elips şeklinde bir kutu seçti. Tipine bakılırsa içinde somon ya da benzeri bir şey vardı. Donovan gerekli kuvveti uygulayıp konserveyi açtı.
Fasulye diye feryat etti.
Elini başka bir kutuya götürdü. Powell arkadaşını paçasından çekiştirdi.
Onu yesen iyi edersin delikanlı. Yiyeceğimiz kısıtlı. Burada ne kadar kalacağımız meçhul.
Donovan'ın yüzü asıldı.
Bir tek fasulye mi var yani?
Mümkün.
Alt rafta ne var?
Süt.
O kadar mı?
Donovan'ın tepesi atmıştı. Öyle görünüyor. Sessizce oturup fasulye ve sütten oluşan yemeklerini yediler. Odadan çıkarlarken duvar tekrar kapandı, raflar ortadan kayboldu. Pavel iç çekti, her şey otomatik, her şey kıt kanaat. Hayatımda hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Senin bahsettiğin tuvalet nerede?
Şurada. İlk baktığımızda o da yerinde yoktu.
15 dakika sonra pencereli odaya geri döndüler, oturup karşılıklı bakıştılar. Pavel gözlerini odadaki tek göstergeye dikti, oldukça düşünceli görünüyordu. Göstergede parsek yazıyor, skala ise 1 milyona kadar çıkıyordu. Fakat ibre hala sıfırdaydı. 16. ayrımın sonu, sayfa 171.